Ayrım 33.
Geri dönünce Yuri, Varikino kentin dışında, buraya oldukça uzak bir yer değil mi diye sordu. Oradakilerin bütün bu karışıklık sırasında güvenlikte olmaları gerekir. Pek o kadar da değil. Bir bakıma bizden daha kötü oldular. Silahlı adamların baskınına uğradılar. Kimse kim olduklarını hala anlayamadı. Bizim dilimizi konuşmuyorlardı. Ev ev dolaştılar, karşı çıkanları vurdular, her yeri soyup soğana çevirdiler. Sonra geldikleri gibi ortadan kayboldular. Kışın oldu bunlar. Başınızı oynatmaktan vazgeçin. Eniştenizin Varikino'da oturduğunu söylediniz. Bütün bunlar olurken yine Varikino'da mıydı? Hayır, çok şükür Tanrı yardım etti. O ve karısı zamanında kaçıp kurtuldular. İkinci karısı demek istiyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum ama güvenlikte olduklarına kuşku yok. Varikino'da yabancılar, Moskova'dan gelme bir takım insanlar vardı. Onlar daha önce çıkıp gitmişlerdi. İki erkeğin genci, doktor olanı kayıp. Söz gelişi kayıp diyorum tabii, zavalların gururunu korumak için. Gerçekte zavallı öldürülmüş olacak. Durmadan aradılar, aradılar ama bulamadılar. Bu sırada yaşlı olan diğer erkek Moskova'dan geri çağrıldı. Kendisi bir profesördü. Söylediklerine göre hükümet kendisini geri çağırmış. Tam beyazlar gelmeden az önce. Moskova'ya hareket etmeden bir süre yürüyatinde kaldılar. Bakın yine durmadan başınızı oynatıyorsunuz, boğazınızı keseceğim. Biraz sabırlı olun, işte tamam. Demek Moskova'daydılar. 7. Yuri, dökme demir basamaklı merdivenleri üçüncü kez çıkarken Moskova'daymışlar, Moskova'daymışlar diye adeta şarkı söylüyordu. Boş apartman katı, farelerle dolu odalar canını sıkıyordu. Ne kadar yorgun olursa olsun bu pis hayvanlardan kurtulmadıkça uyuyamayacağını biliyordu. İlk iş olarak farelerin girip çıktıkları delikleri kapatmak gerekiyordu. Neyse ki yatak odasındaki delikler her yerden daha azdı. Diğer odaların döşemeleri, duvarları adeta dökülüyordu. Yuri acele etmedi. Hava gittikçe kararıyordu. Mutfak masasının üstünde bir lamba duruyordu. Belki gelişi onuruna duvardaki yerinden indirilip içine gaz konmuştu. İçinde birkaç kibrit bulunduran bir kibrit kutusu da lambanın yanındaydı. Hem kibritler hem de gazı ziyan etmemek daha doğru olacaktı. Yatak odasında küçük bir yağ kandili buldu ama yağın çoğunu fareler haklamıştı. Döşeme ve duvarlardaki delikleri tıkamak bir saatten fazla sürdü. Kapı sıkıca kapanıyordu. Delikler de tıkanınca oda farelere karşı oldukça korunmuş bir duruma gelecekti. Odanın bir köşesinde bir demir soba duruyordu. Mutfakta da biraz çalı çırpı vardı. Yuri bir kucak çalı çırpı yakmaya karar verdi. Bir dizinin üstünde çömelerek kucağını tahtayla doldurdu, odaya geldi. Kapıyı da sıkı sıkı kapadıktan sonra sobayı yakmak işine girişti. Kapıyı kilitlemeyi düşünüyordu ama kilit kırılmıştı. Bunun üzerine kapıya bir kağıt parçası sıkıştırarak bir güzel kapadı, sobayı yaktı. Sobaya odunları çaprazlama birbiri üstüne yerleştirirken birinin üstünde K, D harflerinin yazılı olduğu dikkatini çekti. Şaşkınlıkla irkildi. Kruger fabrikalarında kullanılmayan odunlar ve tahtalar yakacak olarak kullanılmak üzere satışa çıkarılırdı. Tahtaların nereye ait olduğu, nereden geldiğini belirtmek için üzerine bu harfler yazılırdı. KD, Varikino'daki Kulaybiştalya fabrikasının baş harfleriydi. Yuri bunu anlayınca çok sarsıldı. Lara'nın evindeki bu odunlar genç kadının Samdeviatov'la bir ilgisi olduğunu gösteriyordu. Demek ki bir zamanlar Samdeviatov, Yuri'nin ve ailesinin bütün gereksinimlerini nasıl karşıladıysa Lara'ya da aynı şekilde yardım ediyordu. Samdeviatov'un yardımlarını Yuri daima çekingenlikle karşılamıştı. Ona birçok şey borçlu olmasına şimdi bir takım garip duygular da karışıyordu. Samdeviatov'un Lara'ya iyilik olsun diye yardım ettiğini düşünmek büyük saflık olurdu. Samdeviatov'un ne kadar çapkın bir erkek olduğunu, Lara'nın da kadınca sevimliliği, ateşliliğini düşündü. Aralarında mutlaka bir şeyler geçmişti. Kuru kulabiş odunları neşeyle çatırdayarak tutuştu, alev alev yanmaya başladı. Yuri'nin körü körüne hissettiği kıskançlık gittikçe artıyordu. Ama kafası o kadar karışık, düşünmesi gereken o kadar çok şey vardı ki başı dönüyordu adeta. Demek Moskova'dasınız ha sevgililerim diye düşündü. Dikişçi kadının anlattıkları içine su serpmişti. Sevdiklerinin Moskova'da sağ ve esen olmaları bütün üzüntüsünü gideriyordu. Demek bir kez daha o uzun yolculuğa katlanmak zorunda kaldınız. Bu sefer bensiz gittiniz. Yolda başınıza neler geldi? Kendinizi nasıl idare ettiniz? Alexander Alexandrovich'i niçin geri çağırdılar? Yoksa akademideki kürsüsünü geri mi verdiler? Evi ne halde buldunuz? Tanrım ne kadar aptalım. Evin yerinde durup durmadığından bile haberim yok. Tanrım, her şey bana ne kadar büyük bir acı veriyor. Hiçbir şeyi doğru dürüst düşünemiyorum. Bana ne oluyor Tonya? Galiba hastayım. Bize ne olacak? Senin başına neler geldi? Daha neler gelecek Tonya, sevgili Tonya'm? Ya Sasha nasıl? Alexander Alexandrovich ne durumda? Ya kendim? Beni niçin perişan ettin Tanrım? Bana bir ışık tut, yolumu aydınlat. Niçin hep birbirimizden ayrılıyoruz sevdiklerim? Niçin hep benden uzaklaşıyorsunuz? Ama yine bir araya geleceğiz değil mi sevgilim? Yine birleşeceğiz değil mi yavrum? Yine yürümek zorunda kalsa da senin yanına geleceğim Tonya. Birbirimizi yine göreceğiz. Bir arada olacağız. Her şey yoluna girecek değil mi? Niçin bu toprak beni yiyip yutmuyor? Durmadan Tonya'nın bir bebeği daha olduğunu unutuyorum. Şimdi bebek doğmuş olmalı. Bir çocuğum daha olduğunu hep unutuyorum. Acaba doğumu nasıl oldu? Moskova'ya giderken yürüyetinde birkaç gün kalmışlar. Lara onları tanımıyor. Dikişçi kadın da tanımıyordu ama haber almış. Birçok şey biliyor. Lara'nın da bilmesi gerek. Oysa yazdığı kağıtta bundan hiç söz etmiyor. Lara nasıl bu kadar ilgisiz, bu kadar dikkatsiz olabilir? Hele Samdemyatov'u tanıdığından söz etmemesi büsbütün garip geliyor. Yuri şimdi odayı bambaşka gözlerle süzüyordu. Odadaki mobilyalar uzun bir zamandan beri kayıp olan eski kiracılara aitti. Lara'ya ait hiçbir şey yoktu. Onun için Lara'nın nasıl bir zevke sahip olduğunu anlayamıyordu. Duvardaki resimler yabancılarındı. Yine de bu tanımadığı kadınların, erkeklerin bakışları karşısında bir tuhaf oldu. Kaba saba mobilya onu düşmanca bir havayla sarmıştı. Ona kötü kötü bakıyor gibiydiler. Yatak odasında kendini yabancı, istenmeyen bir insan gibi görüyordu. Çetecilerin yanındayken durmadan bu odayı düşünmek, burasını özlemekle ne büyük bir aptallık etmişti. Bu oda ona Lara'ya duyduğu özlemin bir simgesi gibi görünmüştü. Dışarıdan bakınca ondaki bir duygulu yaratılışın ne istediğini bilen insanların davranışlarından ne kadar farklı olduğu kolayca anlaşılıyordu. Lara onun zayıf, belirsiz aşkını niçin kabul ediyordu? Yoksa onun gibi birine gereksinmesi var mıydı? Peki Lara'nın Yuri üzerindeki etkisi neydi? Lara Yuri'nin nesiydi? Bunu yanıtlamak ne kadar kolaydı. Yuri bunun yanıtını çok iyi biliyordu. Bir ilkbahar akşamı. Hava tek tek birbirini tutmayan seslerle dolu. Sokakta oynayan çocukların odaya kadar gelen sesleri bütün evrenin yaşadığını, soluk aldığını kanıtlıyor. Bu evren Rusya'dır. İnanılmaz gücü dünyaca tanınmış, inadı, titizliği, lüksü, deliliği ve beklenmedik, eşsiz, tehlikeli yaşayışıyla Rusya'dır. Oh, yaşamak ne kadar güzeldi. Yaşamak, yaşamı sevmek ne kadar güzel şeydi. Yuri, Tanrı'ya hayatta olduğu için ne kadar çok teşekkür etmek istiyordu. İşte Lara böyle bir varlıktı. İnsan hayatta karşı karşıya gelip bir insanla konuştuğu gibi konuşamaz. Ama Lara'yla konuşabilir. Lara yaşamın temsilcisi, onun anlatımı insan biçiminde yaratılmış varlığıydı. Şaşkınlığı sırasında onu defalarca suslandırmış, ayıplamıştı. Ama doğru değildi yaptığı. Lara çok iyi, kusursuz bir yaratıktı. Yuri'nin gözleri beğeni ve duyduğu vicdan azabından gelme yaşlarla doldu. Sobanın kapağını açıp ateşi karıştırdı. Kor haline gelmiş odunları bir kenara çekti. Onların yerine yarı yanmış olanlarını itti. Sobanın kapağını açık bırakarak ateşin karşısına oturdu. Alevlerin dans edişini, ellerinin yüzünün üzerinde dolaşmasını seyrederek beklemeye koyuldu. Sıcak ve ışık onu kendine getirmişti. Lara'yı dayanılmaz bir özlemle istiyordu. O anda kendini Lara'ya yaklaştıracak herhangi bir şeye karşı önlenemeyen bir istek duyuyordu. Büküp cebine soktuğu mektubu çıkardı. Mektup o biçimde katlanmıştı ki okumadığı bölüm dışa gelmişti. Yuri kağıdı dizinin üstünde düzelterek okumayı unuttuğu bölümü okudu. Şunlar yazıyordu. Ailenin Moskova'da olduğunu biliyorsundur. Tonya'nın bir kızı oldu. Bundan sonra birçok satır çizilmişti. Daha aşağıda buluştuğumuzda her şeyden doya doya söz ederiz deniliyordu. Acele etmeliyim. Bir at bulmam gerek. Bulamazsam ne yapacağımı bilmiyorum. Katya ile pek güç olacak. Cümlelerin geri kalan bölümü silinmiş, okunmaz duruma gelmişti. Yuri sakinlik ile herhalde atı Samdemyatov'dan sağlamıştır diye düşündü. Saklamak istediği bir şey olsaydı bundan mektubunda hiç söz etmezdi. 8. Ateş iyice yanınca Yuri sobanın anahtarını kapadı. Bir şeyler yedi. Daha sonra o kadar uykusu geldi ki hemen oracağa, sedirin üstüne elbiselerini çıkarmadan uzandı. Derin bir uykuya daldı. Bitişik odada farelerin çıkardığı gürültüyü ve kapının sesini işitmedi bile. Birbiri peşi sıra iki kötü düş gördü. Birinde Moskova'daydı. Camlı kapılı bir odada bulunuyordu. Kapı kilitlenmişti. Daha güvenceli olsun diye yörü kapıya dayanmış itiyordu. Kapının diğer yanında denizci elbisesi giymiş olan küçük Sasha kapıyı yumruklayıp ağlıyor, kendisini içeri alması için yalvarıyordu. Çocuğun gerisinde gürül gürül akan ama çocuğa değmeyen bir çağlayan vardı. Çağlayan korkunç bir gürültü yapıyordu. Bu gürültü çocuğu korkutuyordu. Sesi gürültünün arasında kaybolup gidiyordu. Ama Yuri onun kapıya vurarak baba diye bağırdığının farkındaydı. Yuri deli gibi olmuştu. Bütün varlığıyla çocuğu kapıp bağrına basmak, onunla birlikte uzaklara kaçmak istiyordu. Ama kapıyı eliyle itip sıkı sıkı kapalı tutmaya, çocuğu içeri almamaya devam ediyordu. Yanaklarından da sel gibi yaşlar akıyordu. Bir başka kadına olan duyguları yüzünden kendi öz çocuğunu reddediyordu. Bu kadın neredeyse odaya açılan bir başka kapıdan içeri girmek üzereydi. Yuri kanter içinde ağlıya ağlıya uyandı. Ateşim var, hastayım diye düşündü. Tifüs değil bu. Yorgunluğun neden olduğu tehlikeli bir hastalığa yakalanmak üzereyim. Bakalım kim kazanacak? Hastalık mı, ben mi? Ama düşünmeme engel olacak kadar uykum var. Yeniden uykuya daldı. Şimdi düşünde karanlık bir kış sabahını görüyordu. Lambalar yanıyordu. Kendisi de Moskova'nın kalabalık bir sokağındaydı. Sabahın erken saatlerinde işleyen arabaların, tramvayların çanlarından devrimden önceki bir zamanda olduğunu anlıyordu. Kocaman, her yanı pencereli, perdeleri yerlere kadar inen bir ev gördü. İçeride insanlar sanki trendelermiş gibi elbiseleriyle yerlere uzanmışlar, yatıyorlardı. Her taraf yine trende ya da piknik yerinde olduğu gibi yarı yenmiş ekmek parçaları, kızarmış tavuk butlarıyla doluydu. İçeridekilerin ayakkabılarının hepsi sofraya düzenli biçimde sıralanmıştı. Ev sahibi Lara odadan odaya dolaşarak konuklarını ağırlamaya çalışıyordu. Yuri de onun peşinden ayrılmıyor, kendini hareketleri ve sözleriyle küçük düşürüyordu. Artık Lara ona önem vermiyor, yalnızca arada sırada yüzünde şaşkın bir ifadeyle ondan yana dönüp bakıyor, bir kahkaha atıyordu. Aralarında konuşma, anlaşma yalnızca bu kadarla kalıyordu. Ama Yuri'nin sevdiği, uğruna her şeyi feda ettiği, yitirdikleriyle karşılaştırdığında değeri sıfır olan bu kadın ne kadar çekici, ne kadar güzel bir varlıktı. 9. İçinde bir başka Yuri, Yuri'den daha büyük, daha soylu biri ağlayıp duruyordu. Yuri uyku, baygınlık ve uyanıklık arasında geçen zamanda durmadan hastayım diye tekrarlıyordu. Herhalde yine tifüse yakalandım. Okul kitaplarında yazmayan cinsten bir tifüse yakalanmış olacağım. Kalkıp bir şeyler yesem iyi olacak. Açlıktan gebereceğim. Ama dirseklerin üzerinde doğrulmaya çabaladığı anda ya düşüp bayılıyor ya da yine uyuyakalıyordu. Bir keresinde ne zamandan beri yatıyorum acaba diye düşündü. Sedirin üstünde uzanıp yattığımda baharın ilk günlerindeydik. Ama şimdi pencereler öyle buz tutmuş ki içerisi zifiri karanlık. Fareler mutfakta rafların üstünde koşuşturup tabak çanağı devirerek gürültü yapıyordu. Uyandığında pencerelerden içeri pes pembe bir ışık giriyordu. Bir keresinde yanı başında bir takım sesler işitti. Aklını kaçırdığını düşünerek çılgına döndü. Acı içinde gözyaşı dökerek Tanrı'nın kendisini bırakmış olduğundan yakındı. Beni niçin bıraktın Tanrım diye dua etti. Beni niçin cehennem ateşine fırlatıp attın? Birdenbire düş görmediğini, aklında kaçırmamış olduğunu fark etti. Tersine aklı yerindeydi. Yıkanıp temizlenmiş, tertemiz bir yatakta yatıyordu. Kendisiyle birlikte ağlayan, başucunda oturan, üzerine eğilen, saçları saçlarıyla, gözyaşları gözyaşlarıyla karışan insan Lara'dan başkası değildi. Buna o kadar çok sevindi ki kendinden geçip bayıldı. 10. Tanrı'nın kendini bırakmış olduğundan yakınmıştı ama şimdi bembeyaz, güçlü bir çift kol ona doğru uzanmıştı. Başı sevinçten dönüyordu. Bir mutluluk uçurumuna doğru yuvarlanıyor gibiydi. Yuri bütün yaşamı boyunca bir şeyler yapmıştı. Evinde çalışmış, hastalara bakmış, düşünmüş, yazı yazmıştı. Şimdi bunların hiçbirini yapmadan, uğraş vermeden çocuk gibi bakılmak ne hoştu. Yuri kısa zamanda iyileşti. Lara onu besliyor, bakıyor, bütün dikkatiyle eski gücünü bulmasına çalışıyordu. Bahar gibi bir güzelliği, ılıklığı ve insana hayat veren konuşmasıyla başucundan ayrılmıyordu. Fısıltıyla şundan bundan söz ediyorlardı. Konuştuklarının hiçbir önemi yoktu ama Platon'un diyalogları kadar anlamlıydı. Aralarında ortaklaşa olan şeylerden çok onları dünyadan ayıran uçurum birbirine bağlamaktaydı. Modern insanı saran o tek düzelik, kitaplara bağlı kalan güzellik ve ahlak duygusu, yapmacıklık çabası onları kinle dolduruyor, iğrendiriyordu. Birbirlerini deli gibi seviyorlardı. Birçok insan aşık olmuş, sevmiştir ama aşkta herhangi bir olağanüstülük ya da eşsiz bir yan görememişlerdir. Oysa Yuri ile Lara umutsuzluk içinde sevginin sıcak soluğuyla canlanıyor, yaşam hakkında bilmedikleri yeni şeyler buluyorlardı. 11. Elbette ailene dönmen gerek. Seni gerektiğinden bir gün fazla tutmak istemem. Ama şu duruma bir bak. Sen hastayken olanlardan haberin yok, çok şey değişti. Bu bölge Sovyetler Birliği'ne katılır katılmaz büyük bir yoksulluk baş gösterdi. Elimizde ne var ne yok Moskova'ya yollanıyor. Onun için bunlar denizde bir damla gibi tabii. Bir anda kaybolup gidiyor. Bize de yiyecek, giyecek bir şey kalmadı. Posta gelmiyor, trenler yolcu taşımıyor. Hepsi tarım maddeleri taşımacılığında kullanılıyor. Şimdi kaynaşma halinde. Beni dinlersen şimdilik kendine bir iş bul. O kadar zayıf düştün ki bu durumda bir yere gidemezsin. Yürüyerek gidebileceğini nasıl düşünürsün? Yollarda ölürsün. Güçlen, kendine gel önce, doktorluk yap. Hoşlarına gideceğinden eminim. Bölge Sağlık Enstitüsü'nde bir iş bulacağını sanıyorum. Bir şeyler yapmalısın. Zaten durumu pek iç acıcı değil. Baban intihar eden Sibiryalı bir milyoner. Karın da buralı, varlıklı bir ailenin kızı. Sen de çetecilerin yanından kaçtın. Bunları aleyhine kullanmaları o kadar kolay ki askerden kaçmış gibisin. Aynı cezayı verirler. Çalışmadan oturman çok sakıncalı olur. Ben de senden daha iyi bir durumda değilim. Ben de iş bulacağım. Yeniden öğretmenliğe başlayacağım. Zaten bir yanardağ üstünde oturuyor gibiyim. Ne demek istiyorsun? Strelnikova ne oldu? Zaten her şey onun başının altından çıkıyor ya. Daha önce ne çok düşmanı olduğundan söz etmiştim. Şimdi Kızıl Ordu üstün geldi ya, partiye yazılmayan, aynı zamanda çok yüksek mevkilere gelmiş olan askerleri işten uzaklaştırıyorlar. Yine durumlarına şükretsinler. İşten çıkarılacakları yerde yok edilebilirlerdi. Paşa atılgan bir insandır. Onun için yaşamının tehlikede olduğunu sanıyorum. Herhalde doğuda olduğunu biliyorsun. Neyse şimdi bunları bırakalım. Ağlamaktan iğrenirim. Bir kelime daha söylersem bağıra bağıra ağlayacağımı hissediyorum. Onu çok seviyordun. Hala seviyor musun? Sevgilim, paşa kocan ne de olsa. Eşsiz, dürüst bir kişiliği vardır. Evliliğimizin yürümemesinden ben suçluyum. Ona kötülüğüm dokunmadı desem yalan olur. Ama paşa o kadar değerli bir insandır ki. Onunla karşılaştırınca ben bir hiçim. İşte benim suçum bu. Neyse, bunlardan başka bir zaman konuşuruz. Söz veriyorum bu konuyu da şimdi konuşmayalım. Bir başka zaman hepsini konuşur, hale yola koyarız. Dediğim gibi ikimizin de çalışması gerekiyor. Ay sonunda elimize milyonlarca ruble geçer. Biliyor musun eski Sibirya parası hala geçiyor. Bir ara bu parayı piyasadan kaldırdılar. Sen hastayken elimizde 5 para yoktu. İnanmıyorsun değil mi? Bir düşünsene. Geçinmenin yolunu bulduk neyse. Şimdi 1 vagon dolusu para geldiğini söylüyorlar. Belki 40 vagon kadar. 2 renkmiş. Mavi ve kırmızı. Tıpkı posta pulları gibi zımbalıymış. Küçük küçük kareler halinde zımbalamışlar. Mavi karelerin her biri 5 milyon, kırmızı kareler ise 10 milyon ruble ediyormuş. Baskıları iyi değil. Hemen renklerini atıyor, soluyor. Biliyorum, o paraları ben de gördüm. Biz gelmeden önce Moskova'da bu paralardan kullanılıyordu. 12. Varikino'da niçin o kadar kaldınız? Orada kimse var mıydı? Hiç kimse yok biliyordum ben. Niçin o kadar kaldınız? Katya ile evi temizledik. Gelir gelmez oraya gidersin diye düşündüm. Evi o halde görmeni istemedim. Ne durumdaydı? Çok mu kötüydü? Karışıktı, pisti. Her tarafı derleyip topladım. Ne kadar zekice, kaçamaklı cevaplar veriyorsun. Bana anlatmak istemediğin bir şey var biliyorum. Nasıl istersen öyle olsun. Seni zorla konuşturmaya çalışmayacağım. Bana Tonya'dan söz et. Küçüğe ne ad verdiler? Annenin anısına Maşa adını koydular. Bana onları anlatsana. Şimdi olmaz, yalvarırım. Söyledim ya, onlardan söz ettiğim zaman ağlamak istiyorum. Sana at veren adam. Samdamyetov, ilginç bir insan değil mi? Çok. Onu çok iyi tanırım. Varikino'da otururken sık sık ziyaretimize gelirdi. Her şeyin yabancısıydık. Samdamyetov'un çok yardımını gördük. Biliyorum, anlattı. Herhalde sana da yararlı olmaya çalışmıştır değil mi? Sık sık görüyor musun? Ne kadar çok yardımını gördüm bilemezsin. O olmasaydı ne yapardım bilmem. Kestirebiliyorum.
Galiba iyi arkadaşsınız. İstediği zaman ziyaretine geliyor mu?
Gayet tabii, her zaman gelir.
Onu seviyor musun?
Bağışla, sana böyle bir soru sormaya hakkım yok. İleri gittim, özür dilerim.
Ah, zararı yok. Asıl sormak istediğin şey aramızdaki arkadaşlığın derecesi, değil mi? Aramızda arkadaşlıktan fazla bir şey var mı? Bunu öğrenmek istiyorsun.
Elbette yok. Bana çok yararı dokundu. Ona çok şey borçluyum. Ama bana ağırlığımca altın verse yine de kendisine bir adım daha yaklaşamam. O cins erkeklerden daima iğrenmişimdir. Kendini beğenmiş insanlardan hiç hoşlanmam. Aşk ve yaşam hakkında onlarla hiç uyuşamam. Zaten Samdam Yetov bana kendisinden daha çok nefret ettiğim, iğrendiğim birini anımsatıyor. Bu duruma onun yüzünden düştüm.
Anlamıyorum, kendini ne sanıyorsun? Durumunda ne var ki? Anlat, açıkla, dünyanın en iyi insanısın.
Bunu nasıl söyleyebiliyorsun Yuri sevgilim? Ben ciddi konuşuyorum. Sen de tutmuş iki yabancıymışız gibi beni pohpohlamaya çalışıyorsun.
Ben nasılım? İçimde kırılmış bir şey var. Bütün yaşamım boyunca bir şeyin eksikliğini hissettim hep. Yaşamı çok erken tanıdım. Daha doğrusu tanımaya zorlandım. Yaşamı çok kötü bir noktadan, çok ucuz, çirkin bir pencereden seyretmek zorunda kaldım. Beni çok erken, çok çabuk kadın yaptılar. Yaşamı her arzusunu doyurmak isteyen, bedava diye her davete koşan, her eline geçen, her şeyden yararlanmaya çalışan bir çapkının gözüyle gördüm. Galiba ne demek istediğini anlıyorum. Böyle bir şeyler olduğunu biliyordum. Bir dakika dur bakayım. Çocuk denecek yaşta çektiğin acıyı anlayabilirim. Ama bütün bunlar geçmişe ait şeyler. Artık bunun için kendine işkence etmen gereksiz. Zaten olanlar senin suçun değil. O sırada yanında olmak, seni her şeye karşı korumak isterdim. Ne tuhaf. Oysa şimdi yalnızca kıskanıyorum. İğrendiğim, ortak bir yanım bulunmayan bir insanı kıskanmakla yetinmek zorundayım. Oysa benden yüksek, kendisini beğendiğim bir rakip bana bambaşka duygular verirdi. Tanıdığım, anladığım ve hoşlandığım bir erkek benim sevdiğim kadına aşık olsa onunla kavga etmek istemem, anlaşmazlık çıkarmam sanıyorum. Kuşkusuz sevdiğim kadını onunla paylaşmaya kalkışacak değilim. Kadını bırakmadığım gibi duyduğum kıskançlıkta da soylu bir taraf olur. Bu tıpkı benim yaptığım yapıtın eşini daha iyi bir biçimde yapan bir sanatçıyla karşılaşmak gibi bir şey. Ama biz bundan söz etmiyorduk. Eğer pişman olmadığın, acınmadığın bir şey olsaydı da seni yine şimdiki kadar güçle severdim. Hayatta yanlış yapmamış, doğru yoldan ayrılmamış insanlardan hiç hoşlanmam. Erdem cansızdır, bir değeri de yoktur. Yaşam erdemli insanlara güzelliklerini göstermekten çekinir. İşte ben de bu güzelliği düşünüyorum. İnsanın bu güzelliği görebilmek için hayali el değmemiş duyguları taptaze kalmalı. Tıpkı bir çocuk gibi, işte ben bunu yitirdim. Eğer başlangıçta bir başkasının iğrenç, ucuz hayat görüşüyle karşılaşmasaydım, kendime göre bir hayat görüşüm olurdu. Bu kadar da değil. İşte bu çirkin, kendinden başka bir şey düşünmeyen insanla karşılaştığım için, daha sonra büyük, eşsiz, sevdiğim ve sevildiğim bir insanla evlendiğim zaman evliliğim yolunda gitmedi, bozuldu.